Ayrım 48, sayfa 282. Burada bir bağlam hakkındaki bilginin metin ve sözel dokudaki çeşitlenmeleri, varyantlaşmaları nasıl etkileyebileceği ispat edilmektedir. Diğer yandan bağlamsal bilgi olmasaydı, halk bilimci metnin espri cümlesindeki değişikliğe neden olan hususi sebebe karar verme imkanına sahip olmadan alternatif metne sahip olabilirdi. Bağlam her zaman tahmin edilemez. Anlatıcının kimliği, dinleyicinin kimliği kadar hayati öneme sahiptir. Özellikle dinleyicinin cinsel durumunun metin ve sözel dokuyu etkilemesinde olduğu gibi, anlatıcının cinsel kimliği de kritik bir faktör olabilir. Bu durum daha yakın bir zamanda derlenmiş Kılıbık Koca anlatmasının iki varyantının karşılaştırılmasıyla daha iyi anlaşılabilir. Üç kılıbık koca karılarından öc almaya karar verirler. Kılıbık olduklarından bunlar gerçekten isyan edemez ve bundan dolayı boyun eğmeye ve kendilerine söyleneni tamı tamına yapmaya karar verirler. Bir ay veya daha uzun bir süre sonra bu üç erkek bir barda bir araya gelirler. Birincisi der ki, "Tamam, biz akşam yemeğini yiyorduk ve ben kazara yemeğin çok küçük miktarda bir damla yağını masa örtüsünün üstüne döktüm. Bunun üzerine karım dedi ki, hadi devam et, yemeğin yağını masanın her yerine dök. Ben de onun dediğini yaptım. Yağlı yemek tabağını masanın üstüne ters çevirdim, yağlı şeyi masanın her tarafına sıvadım. Kesinlikle karımdan öcümü aldım." İkincisi başlar. "Şöyle, ben kapıdan içeri giriyordum ki, ben kapıyı kapatırken bir rüzgar çıkıp hızla kapıyı itti ve kapı sert bir şekilde çarpılarak kapandı. Karım bana, hadi devam et, menteşeleri de sök dedi. Ben de öyle yaptım. Kör olasıca kapıyı tam menteşelerinden söktüm. Kesinlikle karımdan öcümü aldım." Üçüncü der ki, "Biz yataktaydık ve ben karımla sevişmek istiyordum ve onun etrafında dönüp duruyordum. Karım dedi ki, kes şunu, ben de yaptım." Üçüncü kişi arkadaşlarına dönüp, "Bu şeyleri, kadın cinsel organlarını arkadaşlarına göstererek hiç bu kadar yakından gördünüz mü?" der. Bu fıkra 30 yaşında erkek bir öğretmen tarafından 22 yaşında evli bir derleyiciye anlatılmıştır. Fıkra anlatılırken kaynak kişinin hanımı da oradadır ve fıkra bittiğinde kaynak kişinin hanımı başka bir bitişi şöyle anlatmıştır. "Ve ben karımın etrafında dönüp duruyordum ki karım öldür şunu dedi." Kaynak kişinin hanımı bunu söylerken bir elini sarkaç gibi sallayarak bir el hareketi yapmaktadır. "Bu şeyleri, yerinden koparılmış olan erkeklik uzuvlarını geriye nasıl koyarsın?" Metin değişikliğinin bağlamla iç içe geçmiş olan ilişkisinin psikolojik önemi burada çok açık bir şekilde görünmektedir. Erkeğin versiyonu kadın cinsel organını ortadan kaldırırken, kadının versiyonu çapulcu erkeği hadım etmektedir. Değişen espri cümleleri Batı kültüründe erkek ve kadın cinselliği ile ilgili çeşitli psikoanalitik hipotezleri desteklemektedir. Ancak burada belirtilmek istenen en az da seviyede de olsa bağlama ait bilgi olmadan bu fıkrada kaynak kişilerin cinsiyeti ve yakınlık dereceleri bağlamsal bilgidir. Eldeki metnin çok daha az anlam kazanmasıdır. Daha önce de belirtildiği üzere sözel dokuya ait özellikler, kendiliklerinden bir folklor türünün tanımında yeterli veya yetersiz değildir. Onlar folklor türlerinin tarifinde bazı tamamlayıcı değerlere sahip olabilir. Aynı şey bağlamsal özellikler için de aynen söylenebilir. Tek başına bağlam bir türü her zaman açıklayamaz çünkü mevcut sosyal duruma bağlı olarak ortaya çıkan boşluk belli sayıdaki türlerden herhangi biriyle doldurulabilir. Örneğin çocuklar arasındaki altta kalmama yarışmasında bir çocuk bir bilmece, fıkra, aldatıcı masal, sataşma veya tekerleme kullanabilir. Diğer yandan bağlamsal bilginin bir türü diğerinden ayırmada kritik bir özelliğe sahip olduğu durumlar da vardır. Böyle bir durum bilmece veya atasözünü ihtiva eder. Folklor türlerinin tamamı için bağlamın derlenmesi hayati değerdedir. Ama bağlamın derlenmesi atasözleri, jest ve mimikler için bir mecburiyettir. Buna karşılık atasözleri derlemelerinin büyük bir kısmı sadece metni verir. Bu ise bağlamsız folklor derlemesi demektir. Folklorun kalıplaşmış veya metin olarak sabit bir türü olan atasözleri kendi ana dillerinde derlenmek zorundadır ki böylece sözel dokuda korunabilsin. Ama bağlama ne demeli? Bağlam da sözel doku kadar önemlidir fakat hemen hemen hiçbir derlemede kaydedilmemiştir. Bağlamın derlenmesinin mecburi olduğunu göstermek için son bir örnek olarak Burma dilinden bir başka atasözünü ele alalım. Said Maso, bu, kuye mi to de ifadesini şu şekilde tercüme etmek mümkündür. Kızgın değilim fakat öküzün kuyruğu daha kısadır. Hem metin hem de sözel dokunun her ikisini de kaydetmemiş olsak bu atasözünün anlamını söyleyebilir miyiz? Ne zaman, nasıl ve niçin bu atasözü kullanılmış olabilir biliyor muyuz? Bir tür benzetmeyle bir atasözü metnini, suyun üstünde duran ve çıplak gözle kolay bir şekilde görülebilen buzulun üst kısmı gibi düşünmek faydalı olabilir. Buna göre böyle bir atasözü görünmeyen veya yüzeyin altında kalan bir temele dayanmaktadır. Fakat tecrübeli bir halk bilimci derinlikleri nasıl ortaya çıkarması gerektiğini bilir. Meseleyi bir başka şekilde ele alırsak, T.S. Eliot'ın karşılıklı objektiflik düşüncesine benzetilebilir. Buna göre hususi bir his veya tavrı uyandırma görevi gören hususi bir durum veya olaylar zincirinin ifadesi atasözüdür. Bunun sonucuna göre atasözünün uyandırdığının ne olduğundan bahsetmeksizin bir atasözü tartışması yapmak, kinayelerin ne anlam ifade ettiğini bilmeksizin edebi kinayeleri incelemek gibi yararsız bir şeydir. Sözlü edebiyat varsa aynı zamanda sözlü edebi eleştiri de vardır. Halk bilimciler sadece salt metni kaydetmek ve ihtiyaç duyulan bütün tahlilleri veya edebi eleştiriyi yapabileceklerini farz etmekle yanılgıya düşmüşlerdir. Kaynak kişinin verdiği malzeme hakkındaki düşüncelerini belirtmesi çok nadir olarak teşvik edilmiştir. Halbuki bu husus en çok teşvik edilmesi gereken bir özelliktir. Kaynak kişilere anlattıkları malzemenin önemi hakkında ne düşündükleri sorulmalıdır. Mahalli edebi eleştirinin derlenmesi, halk bilimciler tarafından yönlendirilen standart tahlil tiplerine hiçbir şekilde engel olmaz. Fakat Mevil Jacobson, Clackamas Chinook sözlü edebiyatının mükemmel tahlilinin yanında aynı malzemenin Clackamas Chinook'ların kendileri tarafından yapılan tahlilleri de olmalıdır. Yukarıda bahsedilen Burma atasözüne gelince, söylenmeyenlerin söylenenlerden çok daha önemli olduğunu bir kişi oldukça rahat bir şekilde görebilir. Aslında başka kültürün mensupları için yalnız başına metin hemen hiç anlamı olmayan bir şeydir. Her şeyden önce Asya ve Afrika kültürlerindeki pek çok atasözlerinde olduğu gibi atasözü bir masaldaki son cümledir. Bir çiftçi çift sürmek için tarlaya gider. Sabahtan öğleye kadar çalışır. Çiftçi açtır ve karısının öğle yemeğini getirmesini beklemektedir. Birkaç saatten sonra adam daha fazla bekleyemez. Pulluğu çeken öküzün kuyruğunu keser. Kuyruğu pişirir ve yer. Nihayet karısı çiftçi için hazırladığı yemekle gelir ve kocasına kendisine kızgın olup olmadığını sorar. Adam şöyle cevap verir. Kızgın değilim fakat öküzün kuyruğu daha kısadır. Şimdi biz bu atasözünün anlamı hakkında biraz fikre sahibiz fakat onun kullanılışı hakkında ne deriz? Bu atasözü bir kişinin birisine birazcık kızgın olduğunda kullanılır. Başka bir ifadeyle bir kişi kızgındır ama bağışlayabilir. Bu atasözü çoğunlukla bir koca tarafından karısına veya kadın tarafından kocasına karşı kullanılır. İdeal olarak bir derleyici kaydettiği metnin bağlamını kendisi gözlemelidir. Halbuki pratikte bir kaynak kişinin bir derleyiciye veya derleyicinin teybine konuştuğu ortamda çoğunlukla yapay, suni bir bağlam vardır. Böylece profesyonel halk bilimcinin deneysel olarak direkt bir şekilde gözlemleyemeyeceği durumlardaki aydınlığa çıkaran bağlamı araması, onun üzerine aldığı bir zorunluluktur. Faydalı bir teknik, kaynak kişiden atasözünün uygun bir şekilde aktarıldığı uydurma bir durum yaratmasını istemektir. Ne yazık ki bütünü itibariyle halk bilimciler, nerede, ne zaman ve kim tarafından bir söyleyişin kullanıldığını belirten tamamlayıcı bilgi ile kendilerini sınırlamayı tercih etmektedirler. Başka bir ifadeyle halk bilimi dergilerinin çoğunda yayınlamak için bir kişi sadece atasözünün salt metni ile onun bir derleme olduğunu gösteren bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Yani şöyle diyebiliriz, atasözünün yanında Indiana eyaleti Bloomington şehrinde 31 Temmuz 1962'de Birmanya'nın Magwell şehrinden göç etmiş bir yerli olan Maung Tan Sein'den derlenmiştir kaydı bulunmaktadır. Fakat bu bize atasözünün anlamını ve onun nasıl kullanıldığını söyler mi? Bir kaynak kişinin adını, adresini, derleme yerini ve zamanını kaydetmekte bir yanlışlık yok. Fakat bir kişi bunları kaydetmekle bağlamı kaydettiğini düşünerek kendisini kandırmamalıdır. Böyle çok sınırlı bilgi bir başlangıçtır ama bir son değildir. Sözel doku, metin ve bağlamın hepsi derlenmek zorundadır. Sözel doku, metin ve bağlamın her birinin yapısal analizin konusu olabileceği bilinmelidir. Büyük ve küçük çaptaki üniteler her bir seviyede ayrılabilir. Hususi bazı türlerin büyük çaptaki örneklerle doldurulabilen bağlamlarında küçük boşluklar vardır. Mevcut bir bağlama ait boşlukta, yani küçük çapta protesto ile ilgili olan fıkralar, atasözleri, jest ve mimikler ve halk türküleri gibi çeşitli sayıda farklı türler kullanılabilir. Diğer yandan mevcut bir tür, örneğin bilmece, muhtelif sayıda farklı bağlamlara ait boşlukları doldurabilir. Bu durum tamamen metnin yapısının analiziyle paraleldir. Örneğin, masalın yapısı söz konusu edildiğinde, metinlerdeki büyük çaptaki boşluklar, küçük çaptaki çeşitli ünitelerle doldurulabilir, yani farklı motifler, motif yerine geçen yapılar, mevcut bir motif bütünlüğü içinde kullanılabilir. Sözel dokuda aynı tarzda analiz edilebilir. Bu üç seviye arasındaki iç içe geçmiş bulunan ilişki incelenmek için beklemektedir. Bağlamda meydana gelen bir değişiklik sözel dokudaki bir değişikliği etkiler. Örneğin bayan bir anlatıcı veya dinleyici kullanılması yasak, tabu bir kelimeyi daha hafif bir ifadeyle değiştirmeye neden olabilir. Daha önce bir atasözü incelemesinde metne ait yapının sözel dokusal yapının önemini nasıl ortaya koyduğunu açıklamıştı. Örneğin her iki kısmı birbirine eşit atasözünün birinci ve ikinci kısmı birbiriyle kafiyelidir. Kaynayan kahve bozulmuştur. Halk bilimcilerin ilk görevinin metnin tahlil edilmesi olduğu görülür. Metin, sözel doku ve bağlama göre daha az değişen bir yapıya sahiptir. Belli bir kalıp halinde olmayan serbest türlerde, sözel dokusal özellikler bu türleri tanımlamada çok az değere sahip olabilir. Kalıplaşmış sabit türlerde ise, sözel dokusal özellikler çok düzenlidir. Fakat bu özellikler bir türle ilgili dağılımlarında nadiren sınırlıdır. Bağlamsal ölçüler de aynı tanımlama amacıyla ele alındığında sınırlı bir değere sahiptir. Ancak folklorun çeşitli türlerinin muhtemel en iyi tanımları bu üç seviyenin hepsinin tahliline dayananlar olacaktır. Bu nedenle halk bilimciler için sözel doku analizini dil bilimcilere ve bağlam analizini kültürel antropologlara bırakmak ciddi bir yanlış olur. Çok iyi yetişmiş bir halk bilimcinin bu üç seviyenin hepsini analiz etmeye girişeceği umulur. Bu üç seviyeye uygun olarak bütün türler büyük bir dikkatle bir defa tanımlandıktan sonra nakledilme yolları gibi harici başka ölçütlere dayanarak yapılan müphem tariflere bağlanıp kalmak mecburiyeti ortadan kalkacaktır. Daha da ötesi, şu ana kadar esası itibariyle metin merkezli çalışmalara bağlı kalan halk bilimciler tarafından ihmal edilmiş olan halk ve folklor arasındaki hayati ilişki, böylece gereken değerde ve zenginlikte bir dikkatle ele alınabilecektir. Dandes 1964-1998b. Alan Dandes'in daha önce gördüğümüz halk bilimi kuramlarının hemen hemen tamamına yöneltilen tenkitlerin başında gelen sadece metne dayalı çalışmalar yapmak ve folklorun içinde oluşup yaşadığı halkı dikkate almayan halksız çalışmalar olmak eleştirilerini yukarıda ele aldığımız çalışmasıyla oluşan ortadan kaldırır. Dandes bu bağlamda halk ve folklor arasındaki hayati ilişkiye dikkati çekerek sözel doku, texture, metin, text ve onların içinde yer aldıkları şartlar bütünü anlamında bağlama, context, dayalı olarak halk bilimi çalışmalarına verdiği yön, yukarıda da işaret edildiği gibi, halk bilimi çalışmalarında yeni bir paradigmatik çerçevenin veya yaygın adıyla performans teorinin ortaya çıkmasına son derece önemli katkılar sağlamıştır. Bu yeni kuramsal yapılanış öncelikle alan araştırmasından fieldwork başlayarak ve zaman içinde de gelişerek diğer değerlendirme modellerine kadar yayılır. Alan Dundas'ın yeni kuramın oluşmasındaki en büyük kavramsal katkılarından bir diğerini de halk, folk kavramını yeniden tanımlaması oluşturmaktadır. Halk bilimi çalışmaları tarihi boyunca halk bilimi tanımlamalarının büyük bir çoğunluğunun halk tanımlamalarından hareketle tanımlanmış olması da bunun önemini açıkça ortaya koyar. 3. Halk kavramının tanımlanışındaki büyük değişme. Performans teorinin oluşum sürecinde en önemli kavramsal yeniden değerlendirmelerden birisi Alan Dundas'ın Halk Kimdir? Who Are the Folk? Adlı 1977 çalışmasında ele aldığı halk kavramıdır. Alan Dundas 1977 çalışmasında öncelikle 19. yüzyıl kullanımlarından kaynaklanan problemleri ele alır. Ona göre bu tanımlama problemleri şu şekildedir. Halk, folk teriminin 19. yüzyıldaki çeşitli kullanımlarında görülen çok ciddi bir problem, bu terimin kaçınılmaz olarak bağımsız bir yapıdan ziyade bağımlı bir yapı olarak tarif edilmiş olmasında yatar. Başka bir ifadeyle halk daha başka kümelerde oluşan gruplara tezat olarak tarif edilmiştir. Halk aşağı tabakayı oluşturan genel nüfus içinde bir sürü bayağı ve kaba bir insan grubu olarak düşünülmüştür. Halk bir taraftan medeniyete tezat olarak ele alınırken, yani halk medenileşmiş bir toplumda medenileşmemiş bir unsur kabul edilirken, diğer yandan da vahşi, savage veya ilkel toplum, primitive society diye adlandırılan ve evrim, evolution basamaklarından daha aşağıda kabul edilen bir grupla da tezat olarak kabul edilmiştir. Medeniyetin kenarlarında yaşayan eski moda bir kısım gibi kabul edilen halk köylü kavramıyla eşdeğerde görülmüş ve bu anlamda hala aynı şekilde görülmektedir. Medeni, seçkin ve medeniyetten çok uzak vahşi arasında bir tür orta yer işgal eden halkı anlamanın yolu okuryazarlık, literacy gibi tek tip bir kültür özelliğine bağlı olarak yapılan vurgulamayla ortaya konulmasına çalışılmıştır. Halk okuryazar bir toplumda cahil kısım olarak ele alınırken, diğer yandan da etnosentrik olarak yazı öncesi preliterate olarak etiketlenen ilkel topluma, ki bu toplumun kültürel gelişme kaydettikçe okuryazarlık seviyesine gelebileceği ima edilmektedir, tezat olarak kabul edilmiştir. Yakın bir dönemde bu terim edebi olmayanla non-literate değiştirilmiştir. Başka toplumları etiketlemedeki bu etnosentrik ön yargı, gelişmekte olan developing, gelişmemiş, undeveloped veya batılı olmayan non-western gibi kullanımlarla günümüzde de devam etmektedir. Halkın yukarıda verilen 19. yüzyıla ait tarifindeki anahtar okur-yazar edebi bir toplumdadır. Yani bu tarifte sadece şahsın okuyup yazamaması değil, aynı zamanda o şahsın edebi seviyesi olan seçkin bir grubu da içine alan bir toplumda veya ona yakın bir yerde yaşaması esastır. Halkın taşrayla, rural, ilişkisi de aynı şekilde tanımlanmıştır. Taşra tamı tamına şehirle, urban, zıt olarak ele alınmıştır. Halk taşralıydı çünkü onlar şehir sakinleriyle tezat teşkil ediyordu. Şehir merkezleriyle hiç ilgisi olmayacağı için ilkel toplumlar bu anlamda taşra terimiyle ifade edilememiştir.